Ayrım 8. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig, sayfa 78. Castellio'da akıma kapılır ve bu konuda edindiği bir deneyim insancıl tabiatı açısından büyük bir önem kazanır. Lyon'da ilk kez katıldığı bir sapkın yakma olayı esnasında bir yanıyla Engizisyon'un gaddarlığı ama diğer bir yanıyla da kurbanların ruhlarının en derin noktasına kadar cesur duruşları karşısında sarsılır. O günden sonra özgürlük ve kurtuluş barındırdığını düşündüğü yeni öğreti uğruna yaşamaya ve mücadele etmeye karar verir. 25 yaşındaki genç, reforma gönül verdiği andan itibaren tabii ki Fransa'daki hayatını tehlikeye atmış olur. Devletin ya da sistemin inanç özgürlüğünü zorbalıkla bastırdığı her yerde vicdanının gasp edilmesine boyun eğmeyen kişiler için her zaman sadece 3 yol vardır. Devlet terörüyle açıktan mücadele etmek ve bir cefakeş, bir şehit olma durumunu kabullenmek, bu en cesur yolu, açıkça direnmeyi seçen Berkin'le Etienne Dole isyanlarının cezasını da elbette ki odun yığınında yakılarak öderler. Veyahut insan hem kendi iç özgürlüğünü hem de hayatını korumak üzere görünürde boyun eğip kendi kanaatini kendine saklayabilir. Bu Erasmus'la Rabellini'nin tekniğidir. Dıştan bakınca kiliseyle de devletle de barış içindeymiş gibi görünürler. Ya bilginlik kisvesine bürünürler ya da geriye doğru zehirli oklarını atmak üzere haşarı soytarı şapkasının altına saklanırlar. Zorbalıktan kıvraklıkla sıyrılır, hoyratlığı Odysseus tarzı hileyle kandırırlar. Üçüncü yol olarak da göç etmek kalır. İçindeki özgürlüğü, zulüm gördüğü ve aşağılandığı ülkeden selametle rahat bir nefes alabileceği başka topraklara taşımak. Castellio, dürüst ama aynı zamanda yumuşak yapıda bir insan olarak bu en barışçıl yolu seçer. 1540 yılının ilkbaharında Lyon'da ilk Protestan Hristiyan çilekeşlerinin yakılışını yürek azabıyla seyrettikten sonra Protestan öğretinin elçisi ve aracısı olmak üzere yurdunu terk eder. Castellio, Strasbourg'a yönelir. Hem de din göçmenlerinin çoğunluğu gibi Propte Calvenium, Calvin'in aşkına. Zira bu adam, Institutio eserinin ön sözünde, Kral 1. François'dan öylesine cesur bir tavırla hoşgörü ve inanç özgürlüğü talep eder ki, henüz çok genç olmasına rağmen bütün Fransız gençliğince Protestan öğretisinin öncüsü, habercisi ve sancakları olarak kabul edilir. Aynı zulümlerden dolayı iltica etmiş olan herkes taleplerini dile getirmeyi ve bir hedef koymayı bilen bu adamdan hayat dersi almayı umar. Castellio'da öğrenci hem de hevesli bir öğrenci olarak dost doğru onun evine gider. Çünkü Castellio'nun özgür karakteri o esnada Calvin'i inanç özgürlüğünün temsilcisi olarak görmektedir. Ve bir hafta boyunca Calvin'in karısının bu yeni öğretinin gelecekteki misyonerleri için hazırladığı öğrenci yurdu halli evde kalır. Lakin umduğu gibi daha yakın bir ilişki kurulamaz. Çünkü Calvin kısa süre sonra Worms ve Hogenau ruhani meclislerine çağrılır. Böylece ilk temas fırsatı kaçırılmış olur. Ancak kısa süre sonra o sıralar 24 yaşında olan Castellio'nun oldukça olumlu bir izlenim bırakmış olduğu ortaya çıkar. Zira Calvin'in Cenevre'ye geri çağrılması kesinleşir kesinleşmez, Farel'in önerisi ve Calvin'in tereddütsüz onayıyla bu çok genç bilim adamı Cenevre'deki okula öğretmen olarak atanır. Resmen rektör unvanı verilir. Emrine iki yardımcı öğretmen atanır. Üstelik Cenevre şehrinin sorumluluk bölgesi içindeki Van de Vuren Kilisesi'nde vaaz vermek gibi arzu edilir bir göreve getirilir. Castellio bu güvenin gereklerini tam anlamıyla yerine getirir ve öğretim faaliyetleri ona üstün bir edebiyat başarısı kazandırır. Zira öğrencilerini Latince öğrenmeye teşvik etmek için eski ve yeni ahitteki en canlı hikayeleri Latince diyaloglara dönüştürür. Cenevreli çocuklara kolaylık sağlaması için düşünülmüş bu küçük kitap, dünyaya mal olan edebi ve pedagojik etkisi bakımından sadece Erasmus'un kolokyumlarıyla karşılaştırılabilir ve yüzyıllar sonra bu küçük kitabın en az 47 baskısı yapılır, yüzbinlerce öğrenci klasik Latincelerinin temellerini ondan öğrenir. Bu Latince okuma kitabı diğer hümanizma çabaları bakımından yalnızca bir yan ürün, bir tesadüf ürünü sayılsa da entelektüel açıdan Castellio'yu zamanının ön planına taşıyan ilk kitaptır. Ancak Castellio'nun ilerleme tutkusu okul çocuklarına cazip ve yararlı el kitapları yazmaktan daha yüksek hedeflere uzanır. Gücünü ve öğretme yetisini küçük işlere ayırmak uğruna hümanizmadan vazgeçecek değildir. Bu genç ve idealist insanın yüreğinde Erasmus'un ve Luther'in güçlü eserlerini bir bakıma tekrarlayacak, hatta onları aşacak kadar büyük bir plan vardır. İncil'in tümünü bir kez daha Latince'ye ve bir kez daha Fransızca'ya çevirmekten başka bir şey düşünmemektedir. Erasmus ve Luther'in yaratıcı güçleri sayesinde hümanistlerin ve Alman dünyasının hakikatin tümüne vakıf oldukları gibi kendi halkı, Fransız halkı da buna kavuşmalıdır. Sebatkar ve sessiz inancıyla Castellio, varlığının bütün gücüyle bu muazzam göreve koyulur. Gündüzleri düşük bir ücretle çalıştığı işiyle ailesinin ekmeğini güçlükle kazanırken, geceleri bütün hayatını vakfedeceği bu en kutsal plan üzerinde çalışır. Ancak daha ilk adımında Castellio ciddi bir itirazla karşılaşır. Cenevreli bir yayıncı, İncil'in Latince çevirisinin ilk kısmını basacağına söz vermiştir. Lakin entelektüel ve dini konularda Calvin, Cenevre'de mutlak bir diktatördür. Onun rızası, onun izni olmaksızın şehrin surları içinde kitap basılamaz. Elbette ki sansür her zaman, her diktatörlüğün doğuştan kardeşidir. Bunun üzerine Castellio, Calvin'e gider. Bir bilgin olarak, diğer bir bilgine, bir teolog olarak, diğer bir teoloğa ve ondan arkadaşça izin vermesini rica eder. Oysa otoriter tabiatlı kimseler, bağımsız düşünen herkesi tahammül edilmez bir hasım olarak görürler. Calvin'in ilk tepkisi hoşnutsuzluk olur ve saklayamadığı bir hiddet. Çünkü kendi akrabalarının birinin Fransızca İncil çevirisinin ön sözünü bizzat yazmış, böylelikle onu bir bakıma Vulgata olarak, dünyada geçerli protestanlık olarak resmen kabul etmiş bulunmaktadır. Bu ne cürettir ki bu genç adam onun onayladığı ve yazımına katkıda bulunduğu sürümü tek geçerli ve doğru olan diye kabul etmeyip kendine ait yeni bir tane çıkarmaktadır. Vulgata, Latince Editio Vulgata, ortak metin, Katolik Kilisesi'nde kullanılan Latince kutsal kitap metni. Büyük bölümü 4. yüzyılda Aziz Hieronymus tarafından çevrilmiştir. 1592'de Papa 7. Kleme'nin bastırdığı Vulgata metni, Katolik Kilisesi'nin bağlayıcı kutsal kitap metni durumuna gelir. Calvin'in Castillo'nun haddini aşmasına öfkelendiği, canının sıkkın olduğu, Vire'ye yazdığı mektupta açıkça belli olur. Bizim Sebastian'ın bizi güldüren ama aynı zamanda kızdıran fantazisini dinle şimdi. 3 gün önce bana geldi. Yeni Ahit'in tercümesini yayımlamak için benden izin istedi. Bu alaylı ifadeden bile rakibini hangi sıcaklıkla karşıladığı anlaşılabilir. Gerçekten de Calvin, Castillo'nun kestirmeden haddini bildirir. Castillo'ya izin vermeye hazırdır. Ancak bir şartla, önce çeviriyi okuyacak, düzeltilmesini gerekli gördüğü yerleri düzeltecektir. Castillo'nun karakterinde aslında kurumlu bir kendini beğenmişlik ya da aşırı bir özgüven yoktur. Hiçbir zaman Calvin gibi kendi fikrini tek doğru, bir konuyla ilgili kanısını kusursuz, tartışılmaz olarak görmez. Bu çeviriye daha sonra yazacağı ön sözde bilimsel ve insanca tevazuya örnek olacak niteliktedir. Kutsal kitabın her yerini kendisini de tamamlayamamış olduğunu yazar açıkça. çevirisine tereddütsüz güvenilmemesi konusunda okuru uyarır. Çünkü İncil karanlık bir kitaptır, çelişkilerle doludur. Onun yaptığı sadece bir yorumlamadır ve asla kesin bir şey olarak görülmemelidir. Lakin Castellio kendi eserini ne kadar tevazu içinde ve insanca değerlendirirse değerlendirsin, insan olarak kendi bağımsız kişiliğinin vakarını da düşünülemeyecek denli yüksekte tutar. Bir İbrani ve Yunan filoloğu, bir bilgin olarak Calvin'den geri kalmayacağının bilinciyle bu tepeden bakan sansür arzusunda, bu otoriter düzeltme talebinde haklı olarak bir küçümseme sezinler. Bilginle bilginin, teologla teoloğun yan yana durduğu özgür bir cumhuriyette Calvin'le ilişkisini öğrenci-öğretmen ilişkisine çevirmek, eserine çocuk ödevi gibi kırmızı kalemlerle müdahale edilmesini istemez. İnsanca bir yol bulmak ve kişisel olarak saygısını göstermek üzere Calvin için ne zaman uygun olursa ona el yazısı müsveddelerini okumayı önerir. Ve her bir ayrıntıda Calvin'in tavsiyelerini baştan kabul edeceğini belirtir. Ama Calvin, uyumlu davranmanın her biçimine ilke olarak karşıdır. O tavsiyede bulunmaz, sadece emretmek ister. Kesin ve kaba bir şekilde reddeder. Ona dedim ki, bana 100 kron bile vaat etse belli zamanlarda buluşmak için kendimi bağlamaya, sonra da tek bir kelime için 2 saat tartışmaya hazır değilim. Onun üzerine gücenip gitti. Böylece kılıçlar ilk kez çekilmiş olur. Calvin, Castellio'nun dini ve entelektüel konularda kendi iradesini kullanmaksızın itaat etmeye niyetli olmadığını hissetmiştir. Ona aşkla hizmet edenlerin arasında her diktatör için ezeli düşman anlamına gelen bağımsız insanı ayrımsamıştır. O andan başlayarak Calvin, ona değil kendi vicdanına hizmet etmek isteyen bu adamı ilk fırsatta görevinden ve mümkünse Cenevre'den uzaklaştırmaya karar verir. Bahane arayan her zaman bulur. Calvin'in fazla beklemesine gerek kalmaz. Çünkü Castellio, kalabalık ailesine pintice hesaplanmış öğretmenlik maaşıyla doyuramayınca, içsel olarak kendine daha yakın hissettiği ve ücreti daha yüksek olan İncil vaizi görevini hedeflemektedir. Lyon'dan ayrıldığından beri Protestan öğretisinin hizmetkarı ve vaizi olmak biricik yaşam amacı olmuştur. Bu başarılı teolog, ahlakına son derece düşkün olan Vendôme şehrinin kilisesinde aylardır hiçbir itirazla karşılaşmaksızın vaaz etmektedir. Cenevre'de benzer biçimde vaizliği kabul edilmeyi talep eden başka kimse çıkmaz. Castellio'nun başvurusu şehir meclisinde fiilen oy birliğiyle kabul edilir ve 15 Aralık 1543'te karar alınır. Sebastian, bilgili ve kiliseye hizmet etmeye çok uygun bir adam olduğu için bundan böyle kilise hizmetine atanması emrolunur. Ne var ki şehir meclisi Calvin'i hesaba katmamıştır. Ne? Meclis kendisine yükünerek sormadan Castellio'yu içselleşmiş bağımsızlığı nedeniyle rahatsızlık verebilecek bu adamı vaiz ve bu suretle kendi kilise meclisinin üyeliğine atamış, öyle mi? Calvin, Castellio'nun atanmasını derhal protesto eder ve dostluğa yakışmayan tavrını bir mektubunda Farel'e şu karanlık sözlerle açıklar. Onun görevlendirilmesine engel oluşturacak önemli sebepler var. Ben meclis önünde bu sebeplere sadece işaret ettim. Açıkça bir şey ifade etmedim. Ama aynı zamanda adının tartışma konusu olmaması için her tür yanlış ithama mani oldum. Benim maksadım onu himaye etmek yönündedir. Sarf ettiği bu müphem ve gizemli sözleri okuyunca insanın içine sevimsiz bir kuşku düşer. Bütün bunlar kulağa sanki Castellio'da vaizlik itibarını taşımaktan alıkoyacak kötü bir şeyler, bir kusur varmış da Calvin onu korumak adına iyi niyetli Hristiyan hoşgörü şalıyla örtmekteymiş gibi gelmez mi? Bu saygının, bilginin işlediği ve Calvin'in yüce gönüllülükle sakladığı suç, acaba nasıl bir suçtur? Yabancıların parasına mı el atmıştır? Kadınlarla mı düşüp kalkmıştır? Bütün şehirce bilinen kusursuz varlığıyla bir hatayı mı saklıyordur? Calvin, Castellio'ya ilişkin bu belirsiz şüpheyi bilerek, isteyerek müphem bırakır. Ve bir erkeğin onuru ve saygınlığı için hiçbir şey böyle koruyucu bir müphemlikten daha yıkıcı olamaz. aslında Sebastian Castellio himaye edilmek istememektedir. Vicdanı temiz ve berraktır. Görevlendirilmesini arkadan dolanarak engelleyen kişinin Calvin olduğunu öğrenir öğrenmez ortaya atılır ve Calvin'in şehir meclisinin önüne çıkarak vaizlik görevinin hangi nedenle kendisine verilmemesi gerektiğini resmen açıklamasını talep eder. Bunun üzerine Calvin elini açmak ve Castellio'nun gizemli kusurunu açık etmek zorunda kalır. Calvin'in böyle şefkatle sakladığı suç nihayet öğrenilir. Castellio, teolojik İncil yorumlarında iki önemsiz noktada ne feci bir hata, Calvin'le tamamen aynı fikirde değildir. Birincisi, eski ahitteki ezgiler ezgisinin dini değil, dünyevi şiirler olduğu, memeleri Mera'da iki erkek karaca gibi hoplayan Şulamlı kızla ilgili dizelerin tümüyle dünyevi bir aşk şiiri olduğu ve asla kiliseyi yüceltmeye hizmet etmediği konusunda mülahaza beyan etmiştir. Burada bütün teologlar açıkça ya da sessizce onu desteklemektedir. 1. Eski Ahit, Ezgiler Ezgisi 7. İkinci sapma da önemsizdir. Castellio, İsa'nın cehennem yolculuğuna Calvin'den farklı bir anlam yüklemektedir. Vaizlik itibarının Castellio'dan esirgenmesine neden olarak öne sürülen ve yüce gönüllülükle saklanan suç pek küçük hesaplı ve tutarsız görünür. Ama kararın esası buradadır. Calvin için din öğretisinde ufak tefek şeyler de yoktur, küçük hesaplarda. Yeni kilise için, birlik ve otorite için çok üst düzeyde çaba gösteren metodik aklınca en küçük sapmalar bile en büyükleri kadar tehlikelidir. Calvin, heybetle yükselen mantık binasında hiçbir taşın en küçüğünün bile yerinden oynamasını istemez. İlkesel olarak siyaset hayatında ahlak ve hukuk alanında olduğu gibi din alanında da özgürlüğün hiçbir biçimine tahammül edemez. Kilisesi baki kalacaksa temelinden son ve en küçük süslemesine kadar otoritesi korunmalıdır. Önderin bu ilkesini kabul etmeyenlere, liberal anlamda bağımsız düşünmeye kalkışanlara onun devletinde yer yoktur. O yüzden de meclisin Castellio ile Calvin'i görüş ayrılıklarını dostça gidermeleri için açıkça müzakere etmeye davet etmesi daha başından beyhude bir gayret olur. Zira şunu sürekli tekrarlamak gerekir ki sonuç olarak Calvin hep öğreten durumunda olmak ister, öğrenen ya da ikna edilen değil. Kimseyle asla ihtilafa düşmez, o sadece dikte eder. Daha ilk sözüyle Castellio'yu bizim görüşümüzü kabul etmeye davet eder. İdeolojik bakımdan sadece kilisenin birliği ve otoritesi mevzu bahis olduğundan onu kendi hükmüne itimat etmesi konusunda ikaz eder. Ancak Castellio da kendi fikrine sadık kalır. Çünkü vicdan özgürlüğü Castellio için en yüce manevi değerdir ve bu özgürlük uğruna her tür dünyevi bedeli ödemeye hazırdır. Bu iki önemsiz ayrıntı da rıza gösterecek olsa, kilise meclisinde önemli bir mevkiyi derhal güvence altına almış olacaktır. Ama bağımsızlığı konusunda rüşvet kabul etmeyen Castellio, kendi vicdanına karşı hareket etmek gibi tutamayacağı bir söz vermeyeceği şeklinde bir yanıt verir. Böylece müzakere sonuçsuz kalır. O andan başlayarak inançlar konusunda herkese özgürlük öngören liberal reformla katı reformu bu iki adam temsil edecektir. Sonuçsuz kalan bu çatışmadan sonra Calvin, Castellio için haklı olarak görüşmelerimizden yola çıkarak hüküm vermem gerekirse, hakkımda öyle tasavvurlara sahip ki günün birinde aramızda bir fikir birliğine varmanın zor olduğu anlaşılıyor diye yazar. Peki Castellio'nun Calvin hakkındaki tasavvurları nelerdir? Calvin bunları kendi itiraf eder. Sebastian benim tahakküm etme arzusu beslediğimi koymuş aklına. Durumu aslında bundan daha doğru bir biçimde ifade edilemez. Castellio başkalarının da çok geçmeden fark edecekleri şeyi onlardan daha kısa sürede anlamıştır. Calvin kendi tiran doğası gereği Cenevre'de sadece bir tek fikre tahammül göstermekte kararlıdır, kendi fikrine. Ve onun entelektüel dünyasında yaşamak ancak Debeze ve arkasından gelen diğerleri gibi doktrinine harfiyen tabi olmakla mümkündür. Theodor de Beze, 1519-1605, Protestanlığın savunucusu olarak birçok diplomatik görev almış. Calvin'in ölümü üzerine reform önderi olarak onun yerine geçen din adamı. Castelio ise bu zorbalık egemenliğinin zindan havasını solumak istemez. Fransa'daki Katolik Engizisyonu'ndan bu kez de protestan bir vicdan denetimine boyun eğmek için kaçmamıştır. Eski dogmayı bir yenisinin hizmetkarı olmak uğruna reddetmemiştir. Onun gözünde İsa, Calvin'in gördüğü gibi müsamahasız, biçimci bir hukukçu değildir ve onun İncil'i katı ve şematik bir kanun kitabı olmaktan uzaktır. Castelio, İsa'da sadece en insani insanı görür. Hakikati sadece kendisinin bildiği iddiasında bulunmayan, herkesin inancını kendi yüreğinde ve kendi biçiminde alçak gönüllülükle yaşaması yolunda peşinden gidilecek etik bir örnek sayar onu. Cenevre'de yeni görevlendirilen vaizlerin Tanrı'nın sözlerini sadece kendilerinin anlayacağı biçimde söylenmiş gibi mağrur ve kendilerinden emin bir şekilde yorumladıklarını seyretmek zorunda kaldıkça bu özgür insanın ruhunda derin bir infial uyanır. Kutsal görevleriyle sürekli övünen ve diğer herkesten iğrenç günahkarlar ve değersiz kimselermiş gibi söz eden bu kibirli insanlara karşı öfkeye kapılır. Ve resmi bir toplantıda Aziz Paulus'un her konuda büyük sabır göstererek kendimizi Tanrı'nın elçileri olarak ortaya koymalıyız sözleri üzerine yorum yapılırken Castelio ansızın ayağa fırlar, Tanrı'nın elçilerine bir davette bulunur, sadece başkalarını sınamak, cezalandırmak, infaz etmek yerine bir kez de kendilerine bakmalarını söyler. Belli ki Castelio, Cenevreli vaizlerin özel, yaşamlarında ahlaki açıdan mükemmel olmak konusunda pek de titiz davranmadıklarına dair epeyce bir şeyler bilmektedir. Bunlar daha sonra meclis protokollerinde ortaya çıkacaktır. Bu nedenle de bu riyakarca kibri alenen cezalandırmayı kendine görev bilir. Castelio'nun saldırısının tam metnini yazık ki sadece hasmı konu olunca bir şeyleri değiştirmek konusunda pek de saygılı davranmayan Calvin'in kaleme aldığı ifadelerden öğreniyoruz. Ancak bu yanlış sonuçtan bile Castelio'nun açıklamasında yer alan kusurlu davranışı genelleştirerek kendini de kattığı anlaşılır. Çünkü Aziz Paulus, Tanrı'nın hizmetkarlarından biriydi, oysa biz kendi kendimize hizmet ediyoruz. O sabırlıydı, biz çok sabırsızız. O başkalarının haksızlığına uğradı, biz ise masum insanları takip ediyoruz. O toplantıda hazır bulunan Calvin, Castelio'nun çıkışına tamamen hazırlıksız yakalanmış ve şaşırmış gibi görünmektedir. Tutkulu, kanı kaynayan bir tartışmacı, söz gelimi bir Luther orada olsa derhal atılır ve keskin bir dille cevap verirdi. Bir Erasmus, bir hümanist olsa muhtemelen bilgece ve sakin biçimde tartışırdı. 8. ayrımın sonu, sayfa 88.